Ayrım 35. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Erol Parlak. Sayfa 512. Sağlık sorunu, mesane kanseri. Bağlama günleri konseri ve fahri doktora törenini tamamlayan Neşet Ertaş prostat ameliyatına alınır. Bu ameliyat sonrası prostat konusunda belli bir iyileşme olmuş, ancak henüz bu sorundan kurtulmanın rahatlığına kavuşan Ertaş, sağlık sorununun en ağırıyla yüz yüze gelmiştir. Uzun süren incelemeler sonucunda mesane kanseri olduğu ortaya çıkar. Elbette ki bu hastalığın çeşitli nedenleri olabilmektedir. Ancak onunkisi askerden geldikten sonra başladığı ve günde birkaç paketi bulan, Almanya'ya ilk gittiği dönemdeki tedavisi dışında hiçbir zaman azaltmadığı sigara alışkanlığıdır. Ertaş'a en sıkıntılı anlarında hep can yoldaşı olmuş ikiyüzlü arkadaşı sigara, sinsice, mesane başta olmak üzere iç organlarına zarar vererek tahrip etmeye başlamıştır. Çözüm bellidir. Mesane alınarak yerine yapay bir mesane yapılacaktır. 2011 yılı içerisinde İstanbul Maslak Acıbadem Hastanesi'nde aynı zamanda müzisyen olup gönlünde Ertaş'a koyu bir hayranlık duyan Doktor Ali Rıza Kural'ın gerçekleştirdiği ve yaklaşık 10 saat süren zorlu bir operasyonla mesanesi alınarak yerine yapay bir mesane yerleştirilir. Bu süreçteki kontrollerde ilk başlarda kanserli hücrelerin mesane dışında herhangi bir dokuya metastaz, yayılma yapmadığı, ancak yine de buna yönelik kemoterapi tedavisi görmesi gerektiği söylenir. Ertaş ise biraz da yaşadığı uzun süreli sıkıntılar nedeniyle bu tedaviye yanaşmayarak göz ardı eder. Bu zorlu süreç içerisinde yaşadığı iştahsızlık nedeniyle epeyce kilo kaybeden Ertaş, yine de bir süre sonra toparlanmaya, kilo almaya ve eski gücüne kavuşmaya başlar. Bu şekilde 2011 yılı geçip 2012 yılının başlarına gelindiğinde yapılan incelemeler sonucu kanserli hücrelerin yumuşak dokularda görülmediği ancak kemik dokuya sıçradığı belirlenir. Biraz geç kalınsa da kemoterapi artık kaçınılmazdır. Böylece 2012 yılı Mayıs ayında uzun sürecek zorlu bir kemoterapi süreci başlar. Ancak daha ilk seanslar sonrasında Ertaş'ın zorlanması nedeniyle haftada bir olması gereken uygulama 15 günde bir yapılabilir. Her seans sonrası örselenen Ertaş ise ancak 10-15 gün içerisinde toparlanarak bir sonraki seansa hazır duruma gelebilmektedir. Böylelikle süren tedaviler sırasında bir yandan yapılan tetkiklerle de hastalığın seyri kontrol edilir. Ertaş'ın sağlık sorunları ile boğuştuğu bu zorlu günlerde özellikle hemşirelerinin 2012 yılı başlarında girdiği çaba sonucu Kırşehir Belediyesi'nce başlatılan bir çalışma ile Ankara Yeni Mahalle'de içerisine Neşet Ertaş'ın heykelinin de yerleştirildiği bir parka Neşet Ertaş Parkı adı verilir ve kendisi de bu açılışa davet edilir. Ancak sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren ve durumu buna uygun olmayan Ertaş davete katılamaz. Aynı günler içerisinde Ertaş'ın tehlikeli bir çizgide seyreden sinsi hastalığına ilişkin bir süre önce yapılan araştırmaların sonuçları da belli olur. Sürecin şanssız ilerleyişi kendini göstermiş, kanserli dokuların yayıldığı anlaşılmıştır. Bu durum ise hem hastalığın gidişi hem de Ertaş'ın sağlığı bakımından yeni bir durumun, kritik bir dönemecin başlangıcıdır. Ağır kemoterapi seansları sonrası örselenen Ertaş, iştahının kesilmesi sonucu hiçbir şey yiyemeyerek yeniden kilo kaybına uğrar. Günün önemli bir kısmını uyuyarak geçirir, dinlenmeye ve toparlanmaya çalışır. Uyumadığı zamanlarda ise her şeye karşı isteksiz bir şekilde kendini televizyonla avutmaya çalışır. Büyük ustanın bir yandan sağlık sorunları, diğer yandan da öldü haberleri arasında sağlığını yeniden kazanmak için mücadele ettiği bu ağır süreçte en büyük dayanağı halkın sevgisidir. Karşı karşıya olduğu durumu her şeyden önce sezgi gücüyle algılayan Ertaş Usta, o günlerdeki görüşmelerimizden birinde, belki de film şeridi gibi gözünün önünden akıp giden hayatının akışını bir cümleyle özetledi. "Hayatı hep sırtımda taşıdım. Hayatın zehirleri burnumdan geldi. Doktorların çabası beni ayakta tutuyor. Yoksa gayrı ömür de doldu, vakit de geldi. Yaşadığımız güne şükür." Neşet Ertaş, görüşme 2012. İçimi buran bu sözler, belli ki eski sağlığına kavuşma yolunda umudunun azaldığındandı. Umudu azalan, vaktin geldiğini düşünen, ancak bunu büyük bir minnet ve inançla karşılayarak yaşadığı günlere şükreden Neşet Usta, ölüm karşısında da güçlüydü. Ölüm geldi, hoş geldi. Ne zaman çağırırsa giderim, diyordu Azrail'le merdimeydan olurcasına. Yaşamı boyunca kimseye hesap gütmemiş, kimseyle hesaplaşmaya girmemiş, kinden, nefretten arındırdığı, sevgi dolu gönlünde kimseye kırgınlığı, küskünlüğü de kalmamıştı. Ölümün kıyısında gezindiği o günlerde kaleme alarak kitaba eklemem için bana verdiği son şiiri, o anki ruh halinin, duygu ve düşüncelerinin birebir yansıması olup adeta dünyaya veda edişini anlatmaktaydı. Tükendi ömrümün çoğu gidiyor. Cahil ömrüm geldi geçti gel gibi. Sevdiğim uzaktan seyir ediyor. Beni görüp bakınıyor er gibi. Geçti günler, yıllar, ömürse doldu. Giden gitti bilmem gerine kaldı. Ömrümün baharı sarardı, soldu. Yandı kaldı garip bağrım çöl gibi. Veren geri almak için gözlüyor. Her an, her saniye beni izliyor. Garip bağrım için için sızlıyor. Sazımda inleyen sırma tel gibi. Uzun yoldan gelmiş gibi yorgunum. Ne kimseye küskün ne de dargınım. Bir ahu gözlüğe candan vurgunum. Garip gönlüm kapısında kul gibi. Neşet Usta bu şiirini gençlik yıllarında Aşık Veysel'in sözleriyle seslendirdiği Mecnun gibi dolaşıyorum çöllerde dizeleriyle başlayan havası için yazdığını belirterek yapmayı istediği son şeylerden birisinin de başka ozanların yazdığı şiirlerle söylediği havalarının sözlerini yenileyip kendi şiirleriyle yeniden kaydetmek olduğunu belirtmişti. Biraz toparlanır toparlanmaz bu türkülerini yeni şekliyle en azından bir teybe kaydederek bırakmak istemekteydi. Ancak son görüşmemizde bunu yapmaya olanak bulamayacağını düşünerek benim okumam konusunda son bir istekte bulundu. Ustanın bu son dileğini 11 Ekim 2012 tarihinde Show TV'de yapılan Siyaset Meydanı Neşet Ertaş özel programında yerine getirmiş oldum. Neşet Ertaş'ın ömrü boyunca yakındığı ve veda şiirinde olduğu gibi birçok eserinde dile getirdiği cahillik ve cahil ömür kavramları, İlk anda okula gidememişliği nedeniyle yaşamı boyunca tamamlayamadığı bir takım eksiklikleri gibi gelse de, gerçekte bu, insanın hakka ilişkin, onun yarattığı her şeydeki neden ve sonuç ilişkisiyle ilgili kavrayışa tümüyle varıp varamadığını belirtmektedir. Ölümünden önce onunla yaptığım son görüşmelerimizden birinde buna değinen usta, hak, insana neyin ne olduğunu sonunda her şeyiyle apaçık, ayan beyan gösteriyor ama ömür de bitmiş oluyor. Hakka şükür, şu anda ben her şeyi açıkça görüyorum ama ömür sona erdi diyerek bu sözlerinin gerçek nedenini ve iç yüzünü belirtti. Neşet Ertaş görüşme, Ağustos 2012. Ustanın söylediklerinden bizim çıkarttığımız, insan ömrünün ulu yaratıcıyı anlamak üzerine kurulu olduğu ve tam bunu anladığı anda ise kavuşmak için ona yürüdüğüydü. Büyük usta içinde bu sır perdesi kalkmış, kavuşma yakındı. Usta ile son kez 22 Ağustos tarihinde yan yana geldik. Onu yormamak için bir saat ile sınırlı tuttuğumuz görüşmede 2 gün sonra İzmir'e gideceğini söyledi. Çok sevdiği ve adına şiir yazdığı İzmir'i son bir kez görmek istemişti. O gün ondan ayrılırken bütün kalbimle bunun son görüşmemiz olmamasını dilemiştim. Emanetinin emin ellerde olduğunu belirterek hiç öptürmediği elini öpüp başıma götürdüm. O da her zaman yaptığı gibi bana güvendiğini ortaya koymak için yine görüşeceğiz, haberleşiriz deyip beni uğurladı. İzmir'de batan güneş. Neşet Usta zor bir yolculuk sonrasında 24 Ağustos Cuma günü İzmir'e gelir. Zayıflamış vücudu, kilo kaybı ve hastalıktan dolayı yıpranan bedeni yolculuk nedeniyle daha da hırpalanmıştır. Bunun sonucunda gittiğinin ertesi günü acilen Karşıyaka semtindeki Medikal Park adlı hastaneye kaldırılır. Ailesi ve yakınlarına haber verilir, herkes yeniden bir araya toplanır. Ertaş'ın hastaneye kaldırılması ile birlikte her ne kadar o istemese de medyada durumu ile ilgili haberler çıkmaya başlar. Yurdun dört bucağına yayılan ve Ertaş hayranları arasında endişeye neden olan bu haberlerde, sağlığı ile ilgili çok önemli ve korkulacak bir durum olmadığı belirtilse de, sevenleri akın akın hastaneye koşarak onun çevresinde kenetlenirler. Hastane önünde olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanında onun için çarpan yüreklerin ortak dileği, yüksek iradesi ve güçlü ruhu ile yaşamı boyunca her zorluğun üstesinden gelmiş ustanın bu zorluğu da aşarak yeniden sağlığına kavuşması ve bir an önce aralarına dönmesidir. Endişeli bekleyiş içerisinde bir yandan bunlar yaşanırken aynı günlerde ne acıdır ki tarih bir kez daha teker üretmiş, birileri yine onun öldüğü konusunda asılsız söylentiler yaymaya başlamışlardır. Neredeyse 15 yıldır ara ara yinelenen ve herkesi üzen bu duruma, ülke insanı bu kez sessiz kalmayarak internet ortamında sert söylemlerle tepki gösterir. İnternet sitelerine düşen sayısız yazıda bu sorumsuzluğa karşı duyulan öfke ve kızgınlığın yanında hem ustanın ülkemiz için değeri hem de ona karşı hissedilen toplumsal duyarlılık bütün çıplaklığı ve çarpıcılığı ile görülebilir. Hastanedeki kaygılı bekleyiş tam bir ay sürer. Tüm dikkatler ondan gelecek iyi bir haber için yakın çevresiyle medya üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak durumu ağırlaşmış ve 23 Eylül günü solunum yetmezliği sonucu yoğun bakıma alınmıştır. Ölümle kalım arasındaki bu ince çizgide yol aldığı anlardan birinde bir ara kendine gelip gözlerini açtığında karşısında sevinçle ona bakan kızı Döne'yi görür. Döne'nin kendisine her zaman söylediği gibi aslan babam deyişine karşılık olarak dilinden dökülen bana insan babam de cümlesi son sözleri olur. Bilincinin açık olduğu son anına kadar hep insan olup insanlık yolunda kalmak istemiştir büyük usta. Nitekim bütün varlığını ve inancını özetleyen bu sözlerinin ardından da bir süre sonra bilinci bir daha açılmamak üzere kapanır. Yüreği onun için çarpan tüm sevenlerinin beklentisinin aksine aynı gün içerisinde kalbi bir dakika boyunca durmuş, doktorların çabası ile yeniden hayata döndürülmüştür. Gecenin geç saatlerinde ustanın bu durumunu öğrendiğimde ben de hemen ertesi gün İstanbul'dan İzmir'e geldim. Karmaşık duygular içerisinde hastaneye vardığımda gördüğüm yüzlerdeki tedirginlik ve endişe dolu bekleyişti. Nefesler tutulmuş, artık herkes onun için dualar etmekteydi. O geceyi zorlu bir bekleyişle geçirdik. İçeriden gelecek iyi bir haber için hepimizin gözü kulağı kapıdaydı. Ancak herkesin aklına bile getirmekten korktuğu kara haber sabahın erken saatlerinde ulaştı. Garip bülbül susmuş, bozlağın kalbi son durağım dediği İzmir'de durmuştu. 25 Eylül 2012 sabahı doktorlarının yaptığı resmi açıklama ile Neşet Ertaş'ın saat 8.45'te vefat ettiği medya aracılığıyla tüm Türkiye'ye duyuldu. Herkesin nutku tutulmuştu. Kimse inanmak istemiyordu. Belki de sanatı ve eserleriyle neredeyse yarım yüzyıl öncesinden ölümsüzlüğü yakalamış ustanın, bedenen de olsa bir gün ölebileceği kimsenin aklına gelmemiş ya da hiç kimse bu olasılığın aklına gelmesine izin bile vermemişti. Ancak ne yazık ki doğruydu. Büyük bir inanç ve metanetle ölüm geldi, hoş geldi, ne zaman çağırırsa giderim diyen Anadolu halk kahramanı, ustalar ustası ilahi çağrıya uyarak aramızdan uçup gitmişti. Yurdun dört bir yanını acı ve yas bürüdü. Televizyonlar gün boyunca hem haber hem de altyazı olarak bu inanılması güç haberi duyuruyor, hastanenin bahçesinden canlı yayınlar gerçekleştiriliyor, onunla ilgili programlar yapılıyordu. Duyan hemen herkes uzak yakın demeden hastaneye koşuyor, hastanenin önü insanlarla dolup taşıyordu. Ülkenin her yanını saran acı ve üzüntü gün boyunca katlanarak çoğaldı. Ölüm zamanlarındaki değer bilme anlayışı bir kez daha ortaya çıkmış, tıpkı balık deryayı bilmezmiş örneği, onun uzun yıllar önce sessiz sedasız yurt dışına gidişinin ardından neyi yitirdiğinin ayırdına bile varamayan ülkesi, yarattığı gönül mirasıyla yarım yüzyıldan fazla süredir belleklerde iz bırakan sanatının, ülkeyi bir baştan bir başa kucaklayan insanlığının ve nice değerler yaratan varlığının ne demek olduğunu, kaybın büyüklüğünü yeni yeni kavramaya başlıyordu. Ben ise babasını yitirmiş yetimler gibi hastane bahçesinin bir köşesinde yapayalnız ve bir başıma kalmıştım. Kalbim kadar sevdiğim, kalbiyle kalbim atan, ruhuma, kişiliğime, dünya görüşüme biçim kazandıran, onca ekmeğini yediğim ustamın yokluğuyla yapayalnızdım. Büyük ustayı anlatmam için tutulan mikrofonlara rahmet dilemek o kadar ağır gelmişti ki, yutkunamadığım gözyaşlarım, boğazımıza düğümlenen sözler, ciğerimi sızlatan acıyla birleşip taş gibi yüreğime oturmuştu. Veda. Ustanın vefatını kabullenmeye çalıştığımız sıralarda uzun süre toprağa verilme işleminin nerede, ne zaman ve nasıl yapılacağı, devlet töreni olup olmayacağı ile ilgili bilgiler beklenildi. Ailesi ve konuyla ilgilenen devlet yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda verilen karar öğlen saatlerinde açıklanmıştı. Buna göre cenaze 26 Eylül sabahı uçakla Ankara'ya, oradan da karayolu ile Kırşehir'e götürülecek, ikindi namazının ardından yapılacak törenle toprağa verilecekti. O günü Neşet Usta ile ilgili gün boyu süren sohbetlerle, bazen üzülerek, bazen ağlayarak, bazen hüzünlenerek ama hep onun sevgisinin bizleri sarıp sarmalayan sıcaklığı içerisinde geçirdik. Günün sonunda Ege Üniversitesi Konservatuvarı'ndan öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerden oluşan grupla bir minibüste doluşarak gece saat 01 sularında Kırşehir'e doğru yola koyulduk. 12 saat süren yolculuk sonrası öğlen saat 13'te Kırşehir'e vardığımızda kalbi Neşet Ertaş ile atan, ustasını ağırlamak için saygıda kusur etmemeye çabalayan bir halk bulduk karşımızda. Şehrin her yanı Ertaş'ın afişleriyle donatılmış, afişlerin üzerlerine de onun şiirlerinden dizeler ile kaybından duyulan üzüntüye dair ifadeler yazılmıştı. Elbette ki siyasilerin, sanatçıların, yazarların ve ülkenin her yerinden geniş halk kitlelerinin katılacak olması ve medyanın yoğun ilgisi de bu durumu ve yapılan hazırlıkları etkilemişti. Ertaş'ın çok sevdiği halkı büyük bir içtenlik ve saygıyla ona karşı son görevini yapmak üzere oradaydı. Öte yandan törenin yapılacağı Ahi Evran Camisi'ne giden yollar üzerinde oluşturulan barikatlar, güvenlik koridorları ve emniyet güçlerinin yoğunluğu törenin nasıl olacağı konusunda ipuçlarını vermekteydi. Birkaç saat sonra vakit tamam olup zorlukla tören alanına girdiğimizde gözümüze çarpan şey törenin yapılacağı alanın güvenlik gerekçesiyle barikatlarla çeşitli bölümlere ayrıldığıydı. On binlerce kişinin katıldığı ve herkes için farklı yerler belirlendiği törende halk için ayrılan büyük bölüm cenazeden uzaktaydı. Yaşarken hep halkı ile iç içe olmuş, onunla arasına en küçük bir uzaklığın girmesine bile izin vermemiş Ertaş'ın cenazesiyle çok sevdiği halkı arasına barikatlar kurulmuştu. Nitekim cenaze tören alanına getirildiğinde bunun yansımaları yaşanmaya başlamış, halk ona yakın olamamak, tabutuna dokunamamaktan dolayı tepki göstermeye başlamıştı. O an aklıma ustanın bir türküsünün dizeleri geldi. Böyle kara bahtı vardır garibin, yaşadıkları hep onun garipliğindendi. Doğarken garipti, yaşarken garip yaşadı, son yolculuğunda da yine garip kalmıştı. Anadolu'nun garip bülbülü, büyük usta, veda etmek için hep alıştığı gibi binlerce kişiden oluşan kalabalığın önünde son kez sahneye geldi. Onun sahneye gelişi her zamanki gibiydi. Bir anda her yanı insancıl bir öz kapladı. Gönüller sevgiyle doldu. Herkes sevgiyle, sarılmak istercesine birbirine tutundu. O andan sonra ise orada ondan başka görülen, ondan başka duyulan, ondan daha çok özlenen ve daha önemli olan hiçbir şey yoktu. Böylesi bir ortamda gerçekleşen törenin ardından devlet erkanı, medyanın geneli, gün boyu ekranlarda Ertaş'ı anarak boy gösteren sanatçıların tamamına yakını ve diğerleri Kırşehir'den ayrılarak gittiler. Geride yüreği onun için titreyenler ve son görevini yerine getirmek için çırpınan sevenleri kalmıştı. Cenaze ile halkın buluştuğu anlardan başlayarak büyük kalabalık, Ahi Evran Camisi'nden bağlar başındaki mezarlığa giden kilometrelerce uzunluktaki yolu onun ardından ona dokunabilme çabasıyla saygı içerisinde yürüyerek tamamladı. Yol boyunca bağrına bastığı Ertaş'ın fotoğraflarına sarılanların ağzından dökülen sevgi sözcükleri içten, anlamlı ve duygu doluydu. Mezarlığa ulaşıldığında önceden gelip Ertaş'ın toprağa verileceği mezarın başında bekleyen bir başka büyük kalabalık vardı. Mezarının içine girmek isteyenler, Neşet'in toprağı diyerek aldıkları toprağı yüzüne sürenler, mezarın çevresinde etten duvar olmuştu. Gelenlerin ve bekleyenlerin birleştiği o andan sonra ise mezarına yaklaşmak neredeyse olanaksızdı. Yapılan anonslardan sonra cenaze mezarın yanına zorlukla yaklaşabildi. Burada halk ile iç içe yapılan sade tören çok daha anlamlıydı. Ağlayanlar, inleyenler, acıyla sızlananlar, bildiği en güzel sözleri seçip onun için söylemeye çalışanlar, ustanın üzerine bir avuç da olsa toprak atmaya çabalayanların hali, tüm insanlığı sevgiyle kucaklamış büyük ustayı sevgiyle sarıp sarmalayan Anadolu halkının bu değerli evladına karşı hissettiklerinin en içten yansımalarıydı. Son dileği olarak, "Beni babamın ayaklarının dibine gömün," diyen büyük usta, babasının ayak ucuna gömüldü ama kimse buna inanamıyordu. Duygular karmakarışıktı. Ustanın hastalık dönemlerindeki yüzünü kimse görmemişti. Bu nedenle de sesinde, sözünde ve yüzünde aşkın pırıltısı, yaşamın diriliği ve çalıp söylerken girdiği ışıklı, enerjik duruşuyla akıllarda canlanıyordu. Bu yüzden onun mezarına koymak, bir ışık demetini toprağa gömmekten farksızdı. Uzun süre kimse ayrılamadı başından. Dualar okundu, sevenleri elleriyle toprağını okşayıp bildikleri en güzel sözleri söylediler. O anda yaşananların bir başka yüzü de onun sevgisinin yarattığı hoşluk haliydi. Yaşamı boyunca gönülden gönüle kapılar açmış, gönülleri hoş ederek ülkesinin insanlarını aynı duygu çevresinde toplamış, büyük usta, ölümüyle de bir kez daha herkesi sevgi ve hoşluk içinde bir araya toplamıştı. Orada bulunanların birçoğu bu vesiletle ustanın hemen yanı başında yatan Muharrem Ertaş, Çekiç Ali gibi bu toprağın ulu çınarları başta olmak üzere diğer ustaların da mezarları başına giderek dualar okuyup rahmet dilediler. Ustayı son yolculuğu için uğurlamaya gelenler ancak hava kararmaya başladıktan sonra ve yavaş yavaş oradan ayrılmaya başladı. Kurulan taziye çadırı önünde ailesinin acını paylaşıp başsağlığı diledikten sonra biz de yaşadığımız yere dönmek üzere Kırşehir'den ayrıldık. Onun Hakk'a yürüdüğü ve bedenen ayrımızdan ayrıldığı o tarihi günde içimizde uyanan ilk duygu, sanatı ve eserleriyle yarım yüzyıl öncesinden ölümsüzlük mertebesine erişmiş kahramanımızın insanlık tarihindeki ışıklı, saygın yerini alarak sonsuzluğa ulaştığıdır. Zahiri yüzüyle emsalsiz bir sanatkar olarak göründü ancak batini yüzüyle Hakk'ın özene bezene yaratıp insan hizmetine görevlendirdiği, insanlığa armağan ettiği bir insan velisiydi. Umuyoruz ki insanlık onun bıraktığı eserlerle aydınlanmayı sürdürecek, ruhunun susuzluğunu tertemiz, hayat dolu binbir derdi derman kaynağından kana kana içerek giderecek, sevginin, kardeşliğin ve insan birliğinin sırrına varacaktır. O ise sanatın zirvesine taşıdığı ustasının sazının emanetini sahibine teslim etmeye gittiğinde gönül huzuru içerisinde olacaktır. Rahat uyu büyük usta, emanetine sahip çıkmak görevimizdir. Böylesi yüce bir değerin ardından ne söylenebilir ki? Yüreğimizi yakan tarifsiz acı ile tek yapabildiğimiz onunkinin yanında aciz kalemimizle not edebildiğimiz birkaç kuru söz oldu. Garip bülbül sustu, yanar ağlarım. Yaş olup gözüme doldun da gittin. Köz bağlayıp ciğerimi dağlarım. Bağrıma ateşi saldın da gittin. Ustalar ustası el verdi sana. Şeyda bülbül gibi dil verdi sana. Emanetim diye tel verdi sana. Aşılmaz zirveler oldun da gittin. Aşk ile coşup da kendinden geçtin. Gönülden gönüle kapılar açtın. Yandıkça nur oldun, ışıklar saçtın. Aşkın deryasına daldın da gittin. İnsan hizmetine sundun özünü. Ayaklara turab ettin yüzünü. Dert ortağı olsun diye sözünü. Türküyle pay ettin, böldün de gittin. Güzele vurgundun, güzel severdin. Güzel bakıp güzel görmeli derdin. Güzellerin, mert olanın överdin. Güzele gönülden kuldun da gittin. Sevda çektin bir Mecnun kul misali. İnleyip zar ettin bülbül misali. Yandı bağrın kavruldu çöl misali. Bir saçı Leyla'ya yardın da gittin. Gariplik elinden yandın kavruldun. Felek vurdu gurbetele savruldun. Hasret çektin çilesiyle yoğruldun. Dönülmez gurbette kaldın da gittin. Gariplerin yurdu yuvası sendin. Hem ekmeği, aşı, abası sendin. Yoksulun, fakirin babası sendin. Haneye bereket doldun da gittin. Anlamalı ışığını, izini, insanlık yoluna yanan özünü, aydın fikirlerin gerçek yüzünü, insanı baş tacı aldın da gittin. İnsana aşıktın, Hak özündeydi. Hem özünde hem de nur yüzündeydi. Hak kelamı daim her sözündeydi. O ölmez, gitmezi bildin de gittin. İki büyük nimetini bilirdin. Anayı, insanın özü görürdün. Canlı hakkı analarda bulurdun. Hakkı can özünde buldun da gittin. Gerçek varlığı hep yoklukta buldun. Varını paylaştın, yoğunu böldün. Nefsin dara çekip ölümden öldün. Kendi cenazeni kıldın da gittin. Öğütledin buyruk buyuranları, haksızı, arsızı kayıranları, insanı hor görüp ayıranları, cehaletin kökün yoldun da gittin. Akıl, fikir, mantığını bil dedin. El aklıyla gezmek kötü hal dedin. Özün tanı, insanlıkta kal dedin. verdiğin ikrarda kaldın da gittin. İlimi, bilimi, gerçeği övdün. Terbiye, ahlakı, edebi sevdin. Gönlünden kemliği, nefreti kovdun. Kibiri, benliği sildin de gittin. Halkının gönlünde ince sızıydın. Halkın sanatkârı, halkın özüydün. Halkların kardeşliğinin sözüydün. Birliğin sazını çaldın da gittin. Anadolu'nun sensin iftiharı. Aşıklar serdarı, gönüller şahı. Sazın, sözün, türkünün padişahı. Sanatın ulusu oldun da gittin. Şeker dağı için için ağlıyor. Dinek dağı karaları bağlıyor. Çiçek dağı yaraların dağılıyor. Bağrına hançeri çaldın da gittin. Anadolu yiğit yurdu seninle. Hep yürekler aşkla vurdu seninle. Bozlakların kalbi durdu seninle. Gül gibi sararıp soldun da gittin. Pervaneyim, özüm yandı narına. Ömür verdim, eremedim sırrına. Gönlüm razı değil sensiz yarına. Yüreğim ikiye böldün de gitti. Kitabın sonu 20 Kasım 2013 sayfa 527. Erol Parlak 1964 Ağrı Eleşkirt. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1985-86 öğretim yılında öğrenimini tamamladı. 1986-1990 yılları arasında bu kurumda öğretim görevlisi olarak çalıştı. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1987 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini 1990'da Bozlaklar konulu tezi ile tamamladı. 1988'de TRT İstanbul Radyosu'na sınavla yetişmiş sanatçı olarak girdi. 10 yıl sürdürdüğü bu görevinden 1998'de istifa ederek ayrıldı. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1992 yılında başladığı Sanatta Yeterlilik Sanat Doktorası eğitimini 1998'de Türkiye'de el ile tezenesiz bağlama çalma geleneği ve çalış teknikleri adlı tez çalışması ile tamamladı. Yaklaşık 10 yıl boyunca başta Orta Anadolu, Teke yöresi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere Anadolu'nun çeşitli yörelerinde alan çalışmalarında bulundu. Özellikle bağlama çalış teknikleri, saz ve ses tavırları konusunda araştırmalar, incelemeler yaptı. 1000 civarında halk ezgisi derledi. 1995 yılından itibaren bağlama üçlüsü içinde yer alarak dünyanın çeşitli yerlerinde konserler verdi. 1996 yılında Alman Cumhurbaşkanı Roman Herzog himayesinde Köln Filarmoni Orkestrası eşliğinde Köln Filarmoni Salonu'nda daha sonra Berlin ve Strasbourg Filarmoni Orkestralarında verilen konserlerde bunlardan bazılarıdır. Aynı dönemde Mızraplı Sazlar Festivali kapsamında Hollanda ve Belçika'nın önemli salonlarında sahne aldı. 10 Haziran 2003'te Fransa Amiens Ulusal Sahne'de 12 Haziran 2003'te dünyanın en önemli etnik müzik konser salonlarından Paris Théâtre de la Ville'de bir solo konser verdi. 2000 yılı başlarında öğrencileriyle oluşturduğu Erol Parlak Bağlama Beşlisi ile yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konser verdi. TV ve radyo programlarına katıldı. 2004 yılında grubun Eşik adlı albüm çalışmasını yayınladı. 1990'lı yıllardan itibaren başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli yörelerinde gerek özel okullar, gerekse üniversite, akademi ve konservatuvarlarda halen devam etmekte olan çok sayıda konser, konferans, seminer, atölye gibi etkinliklere katıldı. 2002-2006 yılları arasında YTÜ Sanat Tasarım Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2006 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 2008 yılında doçent unvanını aldı. Halen aynı kurumda Ses Eğitimi Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Türk Halk Müziği Derleme Ödülü 1989, Milli Eğitim Vakfı Türk Halk Müziğine Hizmet Ödülü 1999, Truva Kültür Sanat Derneği Yılın Sanatçısı Ödülü 2004, Türk Müziği Konsey ve Dernekleri Türk Halk Müziğine Hizmet Ödülü 2005, Uluslararası Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Türk Halk Müziğine Hizmet Ödülü 2006, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Türk Halk Müziği Hizmet Ödülü 2008, Milli Eğitim Bakanlığı ASEM, Yılın İcracısı ve Türk Halk Müziği Hizmet Ödülü 2008 gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarca verilmiş ödülleri bulunmaktadır. 7 solo, 3 enstrümantal ve 5 karma olmak üzere 15 albüm çalışması vardır. Türkiye'de el ile tezenesiz bağlama çalma geleneği ve çalış teknikleri adlı kitabı Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı 2000, Şelpe Tekniği Metodu 1 adlı kitabı Ekin Yayınları 2001, Şelpe Tekniği Metodu 2 adlı kitabı Aktüel Yayınları 2005, Erol Parlak Bağlama Okulu Parmak Tekniği Şelpe için Sistematik Kılavuz adlı kitabı Acoustic Music Books Almanya 2010 tarafından yayımlandı. 3 yeni çalışması devam etmekte olup Bozlaklar adlı yayıma hazır bir kitabı bulunmaktadır.